Radyo Mega'da rahmet konukları. Programı hazırlayan ve sunan Abdülaziz Kutluay. Radyo Mega'da rahmet konukları.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Bereketü ebeden daimen muhterem Müslümanlar. Efendim bir güzel gün, güzel saatler yine sizlerle beraberiz. Rahmet konukları programındasınız efendim. Evet, bugünkü rahmet konuğumuz Ammar bin Yasir radıyallahu teala an. Onu sizlere anlatacağız efendim çeşitli boyutlarıyla. Ama başlamadan önce Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'dan hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün hastalara. Özellikle Ziyad kardeşimize, benim ortağım bu hafta yok, yerine Ramazan bakıyor. Acil şifalar diliyoruz Ziyad kardeşimize ve bütün ümmeti Muhammed'in maddi ve manevi hastalıklarından şifayı acilini nasip etmesini diliyoruz Cenab-ı Allah'tan. Evet, dar yerde olanlara genişlik imkanı, borçlu olanların borcundan bir an evvel halas olması dileğiyle ve hayırlı muradı olanların da muratlarının hayır üzere hasıl olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz bu cuma saatinde. Evet efendim, bugün rahmet konuğumuz Ammar İbni Yasir
radıyallahu anh.
Kur'an-ı Azimşan'da Cenab-ı Allah ya beni Adem'e huzû zînetekum inde kullu mescidin ve kulû veşrabû ve la nokta nokta innehu la yuhibbul nokta nokta. Evet, bu nokta nedir? Ve kulû veşrabû ve la, evet, orayı dolduruyorsunuz ayet-i kerimede. Ammar İbni Yasir radıyallahu teala anh. Evet, miladi olarak doğumunu söyleyeyim size. Miladi olarak 563-657 yılları arasında yaşamış büyük bir sahabe. Efendim, bu arada aklıma gelmişken sizlerden gelen yine yoğun teklifler ve yoğun baskılar sonucu bu rahmet konuklarında anlattığım sahabeleri inşallah dua edersiniz. Sıhhatımız biraz daha da düzelir. İnşallah bir kitap haline getirmeye başlıyoruz yakında. Dua edersiniz tabi. Hani bizler bugün var, yarın yokuz. Emri hak vaki olur. Siz gençler, siz çocuklar, yarının gençleri, yarının programcıları açarsınız o kitapta. Bütün sahabeleri inşallah doğumundan ölümüne kesin ve sahih kaynaklarıyla birlikte dinleyicilere anlatırsınız. Sonunda da efendim bir pul yapıştırır, etiketlersiniz. Bu hizmette bulunan kardeşinize bir Fatiha gönderirsiniz. Evet, öyle bir çalışmamız inşallah yakında başlıyor. Gerçi çok sürür tahmin ediyorum, 1-2 yıllık bir çalışma. İnşallah sizlere bu hizmetinde başlayacağını duyuruyoruz. Evet, Ammar İbni Yasir radıyallahu teala 563 miladi yılında doğmuş, 657 miladi yılda da vefat etmiş. Yani bu gösteriyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan efendim ne kadar yaşlı olduğu. Resulullah 571'de doğmuştu. Bu 563'te Efendimiz'den 12 yaş daha yaşlı. Evet, Yemen'den Kahtanilerin soyundandır. Kahtalların değil, Kahtalları da buradan selamlıyoruz. Bizi duyuyorlar, dinliyorlar. Bütün programlarımıza iştirak ediyorlar. Yani Ka ile başlayan Kahtani soyu, Beni Mahzun soyunun daha dedeleri yani. Yemen tarafından gelmişlerdir. Önceleri tabi bu Yasir'in dedesi, Ammar'ın babasının babası hür bir aileydi. Daha sonra işte bir talan sonucunda esir düştüler, geldiler Mekke'de. Efendim işte Yasir ve babası esir düştüler. Babasının vefatından sonra Yasir'i evlendirdi seyidesi, seyitleri. Daha sonra da Ammar dünyaya geldi radıyallahu teala an. Evet efendim. Yemen'den demek ki Kahtanilerin soyundandır. Fakir bir ailedir. Onlara İslam tarihinde Âle Yasir, Yasir ailesi, Âle Yasir, Yasir ailesi diyoruz. Babası Yasir, tekrar söylüyorum ismini. İslam tarihinde oldukça geniş yer tutar. öyle soylu bir aile ki İslam'da ilk şehit erkek kimdir deseniz Yasir karşımıza çıkar. Ebu Ammar Yasir radıyallahu anh. İlk şehit kadın kim deseniz annesi Sümeyye, Sümeyra değil, Sümeyye Hatun karşımıza çıkar. Evet, Ammar radıyallahu anh bunların evlatlarıdır. Yasir radıyallahu anh babası ve annesi, biraz onlardan bahsedeyim efendim. Mekke'de Ebu Huzeyfe bin Mughire'nin anlaşmalı kölesiydi. Hani dedim ya, Yemen tarafında bir gazve sonucu dedeleri esir alındı. İşte Yasir'le birlikte getirildiler. Mekke'de satıldılar. Yasir ta çocuk yaştan bu Beni Mahzun oğullarının yanında bir köle gibi ama serbestçe gezen bir köleydi. Daha sonra tabi Hazreti Yasir'i Ebu Huzeyfe bin Mughire, Ebu Huzeyfe bin Mughire, İslam tarihinde Ebu Huzeyfeler çoktur. Ebu Huzeyfetül Yemani vardır, Huzeyfe Abdullah bin Huzeyfe vardır, bir de meşhur bildiğimiz Ebu Huzeyfe vardır. Bunlar değil. Evet, Ebu Huzeyfe bin Mughire'nin anlaşmalı kölesiydi. Tabii bu köleden çok memnunlardı. Çok seviyorlardı Beni Mahzun ailesi. Soylu soplu, çok nüfuzlu bir ailedi. Hatta hemen burada bir şey hatırlatayım size. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son dönemlerinde bu Beni Mahzun'un bir kolu Medine'de iskan ediyordu, orada oturuyordu. Onlardan bir kız, bir kadın yumurta çalmıştı. Tabii ihtiyacı olmadığı halde keyfi yapmıştı bu işi. Emniyeti suistimal etmişti. Elinin kesilmesi lazımdı. Geldiler kendisine rica ettiler, işte ya Resulallah, bu Beni Mahzun kızıdır. Yani Beni Mahzun da işte Hicaz'da çok büyük bir ailedir. Bu kızın elini keser cezalandırırsan korkuyoruz işte ailesi aşireti dinden döner. Denildiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte hutbeye çıkmış. Ey Nas, sizden evvelki toplumlar zayıf olanlara, kimsesiz olanlara cezanın en son haddini uygularlardı. Ama kimsesi olanlara, nüfuzlu olanlara da cezanın en hafifini, hatta bağışlama yolunu takip ederlerdi. İşte onlar tarih sahnesinden silinip gittiler. Şimdi bana da aynı teklif geliyor. Diyorlar ki işte Beni Mahzun kızı Fatıma yumurta çalmıştır, elini çalma. Değil Beni Mahzun kızı Fatıma, vallahi Muhammed'in kızı Fatıma dahi bu işi yapsaydı çekinmeden elini keserdim diyor. İşte Beni Mahzun ailesi. Yani bir kolları Yemen'de, bir kolları Mekke'de, Hicaz arazisine dağılmış çok büyük nüfuslu bir aşiret Beni Mahzun oğulları. İşte bu Beni Mahzun oğullarından Ebu Huzeyfe bin Mughire'nin anlaşmalı kölesiydi Yasir. Daha sonra Yasir'i çok seviyorlardı evlatları gibi. Yasir gençleşti, delikanlı oldu. Kendisine yine çok sevdikleri, terbiyesini, edebini çok beğendikleri Sümeyye adındaki cariyeyi nikahladılar o günkü adetlere göre. Yani Sümeyye Hatun'da da güzel bir istidat var, Yasir'de de güzel bir istidat var, çekirdek var, büyümeye, güzel dal budak açmaya, efendim hamil olan güzel çekirdekler. Getirdiler bunun ikisini, evlendirdiler. İşte Sümeyye Hatun'dan ve Yasir'den bunun ikisini evlenmesinden Ammar radıyallahu an dünyaya gelmişti. Evet, tarihler o gün için 563'ü gösteriyordu. 563 demek ki yaşlanmayan bir delikanlı, hatta 94 yaşında vefat ediyordu yine bir delikanlı gibi. Daima duruşu böyle yavuz bir delikanlı görünüşü vardı Ammar'ın. Evet, İslam gelmişti. İslam gelmişti. Daha sonraları biliyorsunuz, bakın 563, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 571'de dünyaya geldiler. Ve 40 yıl sonra, demek ki Ammar 50 küsur yaşlarındayken İslam davetini duyuyor ve İslam'a geliyor. Hani çok genç olarak hafızalarımızda iz yapmış ya, ben onun biraz daha düzeltilmesini istiyorum. Hani hep gençler gençler de değil, demek ki yaşlılara da hizmet boşluğu, hizmet alanında yer var. Yani yaşlılar da kendi kendilerini bir tarafa sıyırmasınlar efendim. Evet, tabii o dönemler insanlar kendi elleriyle yaptıkları taştan, tunçtan, efendim çamurdan, kerpiçten, tahtadan, kayadan, neyse artık cisimlerden camit şeylerden yaptıkları, elleriyle oyutup yaptıkları putlarına ilah diyorlardı. Herkesin evinde kendi özel ilahı vardı. Evet, o zaman demek ki biraz da put demokrasisi var yani. Herkes evinde istediği puta tapabiliyor. Yani illaki bir puta mecburen tapacaksınız anlayışı yok. Yeter ki puta tapın. Ama putunuz kuzuya benzer, ineğe benzer, efendim kartala benzer, bilmem neye benzer, önemli değil. Yeter ki puta tapın. Evet, putperestlik vardı ama herkesin evinde kendisinin eliyle beğendiği şekilde yaptığı bir ilahı vardı. Ama Mekke topraklarında meşhur işte Lat, Uzza, Menat, Hübel gibi putları vardı ve Mekke'nin içine büyük aşiretlerin, yani nüfuslu olan denek sahibi, sopa sahibi aşiretlerin en büyük put ettiklerinden 360 tane vardı. 360 tane her aşiretin al saydığı putları vardı ve Beytullah'ın dizmişlerdi, küçüklü büyüklü. Onlara nübet verdi. Yani bugün filan aşiretin Tanrı'nın günüdür. Yani o gün o nöbetçi ilahtı. Sümme haşa. Hani nasıl bazı yerlerde, hastanelerde falan filan müstehdem nöbetçidir. İşte filan doktor nöbetçidir, filan hasta bakıcı nöbetçidir veya filan bekçi nöbetçidir veya filan işçi nöbetçidir diyorsak vardiya usulü, o günde nöbetçi put, mesela Beni Mahzun oğullarının putu nöbetçi. O günkü bütün yerden gökten olan şeyler ondan sorulurdu. Bu inanç vardı. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam tek ilahlı sistemin, yani tevhid inancının getirilmesiyle ilk eleştirisini bu yönden almıştı. Ebu Cehil kendisine geldi, dedi ya Muhammed, akıllı, mükemmel bir insansın. Bak biz Mekke'de asayişi 360 tane putla, ilahla zor sağlıyoruz. Sen bütün kainatın asayişini bir ilahla sağlayacaksın. Gel vazgeç bu sevdadan. Yani biz günde bir taneyi nöbetçi bırakıyoruz. Evet, bugün bu Allah nöbetçi, haşa kendilerine göre. Bu Tanrı nöbetçi. Gidin ona derdinizi anlatın. Filan aşiretin ilahı. Bir de her aşiretin içindeki kolların veya kişilerin kendine göre yapmış olduğu putları vardı o dönemde. Yani diyorum ya, bir nevi bugünkü anlayışla put demokrasisi, illaki bir put değil, herkesin putu olsun, yeter ki putçu olsun, önemli olan oydu. İşte Resulullah aleyhissalatü vesselam tabi biliyorsunuz 40 yaşında nübüvvet verildi, risalet verildi ve ilk davetini yapmaya başladı aleyhissalatü vesselam. Ebel-i Nur'da yankılanan İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak mesajı yavaş yavaş yeryüzüne dağıldı ve Ammar İbni Yasir'i o günlerde görüyoruz. İman etmiş ve gizli iman etmiş. İman ettiğiyle birlikte Darul Erkam'a geliyor. Darul Erkam, yani Hazreti Resulullah'ın üniversitesi, tevhid üniversitesi, vahiy üniversitesi. Öyle beşeri uyduruk şeyler yoktu orada. Düşmanların da bir yerleri vardı. Kendilerine göre bir parlamentolar vardı, meclisleri vardı. Orada toplanırlar, işte konuşurlardı, kararlar alırlardı, mahkemeleri vardı falan filan. Oraya ne diyoruz? Darun Nedve. Darun Nedve, bugün Mekke'yi görenler bilirler, tuvalet olmuş, çok güzel de tuvalet olmuş. Bütün hacıların ihtiyacını gideriyor. Ebu Cehil'in evi falan diyorlar, işte Darun Nedve'dir orası. Bir de Darul Erkam vardır. Bugün Sefa Merve'nin hemen Sefa tepesinin yanında, dağın eteğinde. Şimdi tabii harem hudutları içerisinde, Mescid-i Harem içerisinde kalmış. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve iman edenler gecenin yarısında gizli gizli toplanıp konuşuyorlar. İnen ayetleri mutalaa ediyorlardı. Ki Ammar'ı bakıyoruz 7. Müslüman. Yani yeryüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen, İşte birinci kadınlardan Hazreti Hatice, Rukiye, Hazreti Ebu Bekir, Zeyd bin Haris, Habbab bin Eret gibi bunlardan bakıyoruz. İşte Hazreti Ali, bunların yedincisi Ammar İbni Yasir. Ne kadar büyük bir şeref efendim. Yeryüzünde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti yazılırken 7 numarada kimi görüyoruz? Ammar İbni Yasir'i. Evet. Yedilerden, yani yedincide Müslüman, sabikun-u evvelin, gerçi bazı rivayetlerde 30. da söylenir. Onu da bir not olarak sizlere duyurmakta fayda var efendim. Evet, yeryüzünde 7 kişi la ilahe illallah diyor. Bunun yedincisi Ammar İbni Yasir. Ne kadar büyük bir beşaret efendim. Ne kadar büyük bir meziyet. Yani ağalar, beyler dururken köleler Hazreti Muhammed'e iman ediyor ve bu köleler içinde 7. sırayı alıyor. Evvel hafta anlattım, Habbab bin Eret 6.'ydı. Evet, bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın toplantı yaptığı Darül Erkam'a gizli gizli gece yarılarında gidiyorlar ve gün doğmadan tekrar evlerine dönüyorlar. Ve günlerden bir gün annesi Sümeyye Hatun bu işin farkına varıyor. Oğlum Ammar diyor, nereye gidiyorsun gecenin bu saatinde? İkide bir böyle her gece her gece. Anne, bir yere gidiyorum. Söyle oğlum. Yani annesi de dedim ya, çok seviyeli, babası da seviyeli. Ve neticede Ammar dayanamıyor, dayanamıyor. Anne diyor, ben Allah'ın Resulüne gidiyorum. Ne? Allah'ın Resulüne mi? Oğlum dikkat et, kavbi kabilesi, aşireti olduğu halde onu yaşatmaz duruma getirmek için çalışıyorlar. Oğlum bak, sahibimiz yok, kimsemiz yok, arkamızda sopamız yok, bizi mahvederler dediği halde Ammar, anne o benim bileceğim bir şey. Ben Allah için her sıkıntıya katlanmayı göze aldım. Ve babası nasihat etti, annesi nasihat etti. Neticede döndü, annesine dedi, anne Muhammed aleyhissalatu vesselam zayıflerin, ezilmişlerin, mazlumların peygamberi. Hayret, siz de mazlumsunuz, ezilmişsiniz ama siz de Resulullah'a iyi bakmıyorsunuz gibime geliyor. Ve Yasir biraz kızdıysa da oğluna, neticede işte taptıkları evdeki küçük putlarını yere düşürdü, eli değdi. İşte dedi, sizin ilahınız bakın hiçbir şey ne kar verebiliyor ne zarar verebiliyor. Buna nasıl ilah diyorsunuz? Ve annesi atıldı. İnan ki oğlum ben de aynısını düşünüyordum. Evet, eğer Hazreti Muhammed olmasaydı ben de nihayet bir kız çocuğuydum. Belki beni de toprağa diri diri gömmüş olacaklardı. Şansım varmış ki yaşadım. Muhammed madem ki kız çocuklarına, kadınlara şahsiyet veriyor, git oğlum Muhammed'e git, o en son peygamberdir. Ve daha sonra annesi babası da Müslüman oldu. İman ettiler, İslam listesindeki yerlerini aldılar. Daha sonra evlerinin bir kısmını, evet bir kısmını mescit yapan ilk Müslüman ailedir. Evet, İslam tarihinde öyle geçer. Evlerinin veya Ammar evinin bir kısmını mescit yapan ilk Müslümandır. Evinin bir bölümünü mescit yapmış. Tabi bugün olur mu? Olabilir. Yani bir tarafını, eğer varsa imkanınız, bir mescit gibi küçücük bir yer ayırabilirsiniz. Kendi hane halkınızla cemaatle namaz kılar, orayı bir mescit gibi değerlendirebilirsiniz. Ama tabi cemaatten yine ayak kesmemek şartıyla. Evet efendim, bunlar iman ettiler. Artık evlerinde gizli ibadet ediyorlardı. Fakat bir gün, beş gün, netice Mekke polisi her tarafı didik didik ediyor, arıyor. Muhammed'e iman edenlerin listesini çıkarıyor. İşte nerede, kaç kişiler, ne yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar diye başladılar bunları yakın takibe, yakın markaja almaya. Ve işte Ammar, yani Yasir ailesi de iman etmişler listesinde açığa çıktı. Ve açığa çıkınca tabi o güne kadar kendilerini kollayan, yetiştiren Ebu Huzeyfe bin Mughire ve onun ailesi, yani Beni Mahzun oğulları başladılar işkenceler yapmaya. Evet, Darü'n-Nedve'de Ebu Cehil başkanlığında müşrik parlamentosu bir karar almıştı. Herkes iman eden akrabasını, kölesini cezalandıracak, kendisi cezalandıracak. Aksi takdirde Mekke şirk devleti devreye girecekti ve ona hiç gerek kalmadı. Herkes yakınını işkenceye tabi tuttu. İşte Muhammed'i terk et, tevhid inancından vazgeç. Ve öyle işkenceler çekiyorlardı ki Müslümanlar, anlatılmakla bitmez efendim. Özellikle kimsesi olmayanlar, evet kimsesi olmayanlar en çileli işkenceyi çekiyorlardı. Tabi önce Mekkeliler işkence yaptılar, belki vazgeçerler diye. Sonra inanamadılar, yani bu sıkıntılarla birlikte yine vazgeçmedikleri için. Efendim sonra mükafatlar vaat ettiler, mükafatlar vaat ettiler. Yani bir nevi belki pişman olurlar, ondan vazgeçerler. Mükafatlar vaat ettiler, işte bekarlara kadın vaat ettiler, fakirlere mal, mülk vaat ettiler, makam, mevki isteyenlere işte muhtarlık falan vaat ettiler. Daha ne bileyim ben, yani o günkü tabiriyle ben söylüyorum. vaat ettiler. Baktılar ki bundan da sonuç almıyor. Öyleyse işkencenin dozajını arttıralım. Yani Müslümanlarla mücadele kanunları ihtaz ettiler. İşte herkes gördüğü yerde Müslümanları devlete ihbar edecek, Mekke Şirk Devleti'ne. Ve güçlü olanlar hiç devletten de izin almadan çarpacaklar. Yani Müslümanları nerede görürlerse çarpacaklar. Ve işte kızgın kumlara yatırılıyordu Müslümanlar. Sırtlarına, göğüslerine kayalar konuluyordu. Sıcak sulara batırılıyordu. Demirden zırhlar yaptırılıp giydiriliyordu. Aklınıza ne gelirse öyle işkenceler yapıyorlardı ki işte sırtlarında kızgın demirler söndürülüyordu. Habbab bin Eret bunun başıdır. Ammar'a da aynısını yapıyorlardı. Hatta gece şölenler yapıyorlardı efendim. Şölenler mi diyeyim, ne diyeyim, belki kelime bulamıyorum. Partiler mi tertip ediyorlardı? Eğlence toplulukları tertip ediyorlardı. Geçen de ben bir kanalda rastladım. Bizim Türkiye'de de böyle kumsalda eğlence yapmışlar. Ateş yandırıp söndürmüşler. Kızgın ateşlerin üstünde eğlence için yürüyorlar. Yani onun gibi bir şey. Tabii onlar ayaklarını suya batırıp bir defa geçiyorlarmış. Fakat Ammar İbni Yasir gibi, Habbab gibi sahabeler öyle değil. Evet, Ammar İbni Yasir kendisi anlatıyor. Diyor, gece şölen yaparlardı. Serin gecelerde, haremin düzlüğünde ateş yakarlardı. İşte yemekler pişirirlerdi o ateşlerde. Ondan sonra o ateşin közünü yere şöyle 3-5 santimetre kalınlığında tabaka halinde o közleri yayarlardı ve bizi üzerine çıkarırlardı. İşte ateşin her tarafında delikanlılar durur, biz ateşin üzerinde koşar yanar dururduk. Yani ateşten dışarıya atlamak istesek o gençler bizi bir daha ateşe iteler. Zayıf Müslümanlar, yaşlı Müslümanlar o ateşlerin üzerine düşerdi. Ve Resulullah'a gidip söylendiğinde halimiz ne olacak? Resulullah ne buyurmuştu? Sizden evvelkilerin başına gelenler sizin başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Evet, o kadar ağır efendim. İslam ateşten gömlektir. O gün de öyleydi, bugün de, yarın da böyle olacak. Her zaman İslam'ın düşmanları olacak. Hazreti Muhammedler, Ebu Bekirler, Ömerler, evet, o çizgide gidenler bitmeyeceği gibi Ebu Cehiller de bitmeyecektir. Hani Arif Nihat Asya ne diyor? Ebu Leheb öldü diyorlar ya Resulallah. Evet, Ebu Leheb ölmedi. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Evet, günümüzde de gelecekte de bu bitmeyecek. Hakla batılın savaşı bitmeyecek. Belki bitti diyeceğiz, biz onlar için bitmeyecek. Onlar bizim için bitti diyecek, yine bitmeyecektir. İnananlarla inanmayanlar arasında bu mücadele sürüp gidecektir kıyamete kadar. Ve din gününde her şey belli olacak. Çile çekenlerle çilesizler elbette ki bir kefeye konulmayacaktır. Din için sancı çekenlerle sancı çekmekten korkup da dini terk edenler bir kefeye konulmayacaktır efendim. Evet, sırtlarında kızgın demirler söndürülüyor. Ateşler, ateş közü üzerinde yürütüyorlar. Ve bu bir ay mı, iki ay mı, yıllarca devam edildi efendim. Ve bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebel-i Nur'da tefekküre dalmış. Ondan sonra çıkıp geliyor. Evet, çıkıp geliyor. Ve geldiği zaman yolda işkence çeken insanları görüyor. Direklere bağlanmışlar. Kaynar sular başlarına dökülüyor güneşin altında ve bu Yasir ailesidir. Yasir radıyallahu anh babası, Ammar'ın babası 70 küsur yaşında yaşlı bir ihtiyar, saçı sakalı ağarmış, Resulullah'ı görüyor. Resulullah'ı görünce biraz içine su serpiliyor ve Allah Resulü yanına yaklaştığında şöyle diyor. Ya Resulallah eddehru hakeza, bütün sene böyle ya Resulallah, bütün sene böyle. Ve Peygamber Efendimiz başını eğip ağlayarak bir eda ile sabran, sabran ya ala Yasir, sabran, sabredin ey Yasir ailesi. Ve Peygamber Efendimiz ikinci hitabında da sabran ya ala Yasir, mev'idukumul cenneh. Evet, bundan daha büyük müjde olmaz efendim. Sabran ya ala Yasir, sabran, sabredin ey Yasir ailesi, mev'idukumul cenneh. Sizin için cenneti vaat ediyorum. Cennete kefil oluyorum. Cenneti tekefül ediyorum ben Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın Rabbinin gönderdiği en yüce insan, yetkili insan, mev'idukumul cenne. Sizin için cenneti vaat ediyorum. Cennete kefil oluyorum diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İbni Yasir radıyallahu anh. Şimdi düşünün efendim, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ailenize sabran, sabran ya âl-i Yasir, sabran, mev'idukumul cenne. Size cenneti vaat ediyorum. Sizin için cenneti tekeffül ediyorum. Cennete kefil oluyorum demişse ne mutlu insana. Ne mutlu o aileye. Evet, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlara dua etmişti. Sizi cennetle müjdelerim. Allah'ım onları yargıla. Evet, Allah'ım onları affet, yani yargıla derken cezalandır manasında değil. Arapçada yani onlara mükafat ver manasında. Tabi Türkçe karşılığı olmuyor. Mesela Arapçada cezakumullah bil hayr veya cezakallahu bil hayr, Allah sana hayırlı ceza versin. Biz de kızarız bundan. Yani Allah hayırlı yargılasın manasındadır. Evet, cezakallahu bil hayr. Evet, onlardan razı ol Allah'ım. Ve razı ol dediği bu insanlar senelerce böyle direnirler. Neticede Ebu Cehil ve avanesi diyeceğim veya parlamentosu veya işte devletinin ileride gelenleri, Mekke Şirk devletinin ileride gelenleri çok ağır işkenceler yaparlar. Öyle yaparlar ki mesela annesiyle babası, babası Yasir'i, annesi Sümeyye'yi bir meydana getirir ve yere bağlatır elinden, kolundan, ayağından ve döner işte Sümeyye, inkar et Muhammed'i, inkar et Muhammed'i, inkar et. Efendim, utanarak burayı söylemek mecburiyetindeyim. Ve Ebu Cehil der ki bu kadın Muhammed'le işte arası iyi falan gibi. Ve bunu söyler söylemez işte Muhammed kadınları kandırıyor gibi bir ifade kullanır. Gönlünü Muhammed'e mi kaptırdın kötü kadın gibisinden. Ve Sümeyye hatun, hatunlar hatunu Ebu Cehil'i lanenin yüzüne tükürür. Alçak der, bu da mı senden beklenirdi? Evet, Ebu Cehil yüzüne tükürünce tabii toplum önünde Ebu Cehil hemen mızrağı kaldırır ve Sümeyye hatunun sinesine, kalbine saplar efendim. Evet, Ebu Cehil lane o toplum önünde işte seni gidi erkek düşkünü, işte kocan ihtiyardı da Muhammed'e mi gönlünü verdin? Bu söze tükürükle cevap verir Sümeyye hatun. Ve İslam'da ilk şehit kadın, ilk şehit kimdir denilirse Sümeyye hatun. Yani yarın mahşer meydanında Cenab-ı Allah şehitler çıksın der demez, şehitlerin başında Sümeyye hatun şehadet bayrağıyla çıkacaktır efendim. Evet, Hazreti Hamzalar falan daha sonra. Ama bunların başında ilk şehit kadın Sümeyye hatun olacaktır sırasıyla. Ve arkasından babası Yasir develere bağlanır. Ayağı bir deveye, öbür ayağı bir deveye, bir kolu bir deveye, bir kolu bir deveye ve üstüne, develerin üstüne insanlar biner. İşte derler Yasir inkar et, Yasir inkar et, inkar et Muhammed'i. Ve Hazreti Yasir de inkar etmeyince dört ayrı yöne giden develer Hazreti Yasir'i dört parça ederler maalesef. Evet. Allah hepsine razı olsun efendim. Bu kadar sıkıntılar, bu kadar işkenceler ve İslam kolay gelmedi. Bugün biz İslam'ı ucuz bulduk efendim. Ben bunu hep söylerim. Bazen de eleştiriliyorum ama olsun, biz ucuz bulduk. Baba mirası gibi, dede mirası gibi bulduk. Hiç sıkıntı çekmedik. Şimdi onun için işte namaza naz ediyoruz. Kılsam mı kılmasam mı? Evet, hele var o biraz daha, hele hacca gidelim falan. Yaşın 50, 60, 70. Hani şairin dediği gibi, dün çocuktun, yapamıyordun. Bugün gencim, hele kalsın dersin. Yarın ihtiyar olursun, yapamıyorum dersin. Peki sen, ey falan, ne zaman Allah'a kul olursun? Evet, ne zaman? Bakalım, la Allahu Kerim. Evet, İslam'ı ucuz bulduk diye böyle yapıyoruz. Ama elimizin emeği, gözümüzün nuru, vücudumuza bir şiş, bir kızgın demir veya bir tokat atılmadı, vurulmadı. baba mirası, dede mirası gibi işte oturup anlatıyoruz. Hocaları, şeyhları, hafızları, mezimleri. Peki sen ne yaptın Allah için? Ya biz daha ne yapalım işte? Evet, tabii işkenceler durur mu? Babasını, annesini şehit ettiler. Ve Hazreti Ammar artık yalnızdır. İşkenceleri daha da arttırırlar. İşte onu da öldürmek isterler efendim. Onu da öldürmek isterler. Hatta onu önceleri bir kuyuya atarlar. Bir kuyuya atarlar. Suyun içinde boğmak isterler o büyük insanı. O suyun içerisinde boğalar ki kurtulalar diye düşündüler. Üstüne dışarıdan büyük taşlar, büyük büyük şeyler attılar. Fakat muvaffak oldular mı? Allah muvaffak etmezse hiç kimse efendim muvaffak olamaz bu hususta. Hazreti Ammar için başka başka işkenceler düşündüler, başka başka şeyler de düşündüler. Ama Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hep korudu ve koruyacaktır onları. Evet, bakalım Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsetmiş mi? Efendim tabii ki bahsetmiş. Mesela Ebu Cehil ve avanesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a işte bunları etrafından sür, bize zaman ayır. Bu Habbab'ı işte Ammar'ı falan filanı yanından sür, bize zaman ayır ki biz gelip şey yapalım. Yani seninle buluşalım, konuşalım. Ve Peygamber Efendimiz böyle bir şey yapmayı düşünürken Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimşan'da Estağfirullah ve la tetrudil lezine yed'une rabbahum bil gadati vel aşiyyi yuridune vechhe ma aleyke min hisabihim min şeyin ve ma min hisabike aleyhim min şeyin fetetrudahum fetekune minez zalimin. Sakın ha Habibim, gece gündüz Allah'ın rızasını dileyerek etrafında toplanan bu insanlar, bu fakir fukaraları, o müstekbirler için, onların hatırı için huzurundan kovma. Evet, senin onlara, onların sana bir hesapları yok. Yani bunları sakın ola ki huzurundan kovmayasın diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimşan'da. Evet, daha sonra tabii bu büyük insanı kuyuya atıyorlardı. Üstüne işte taşlar atıyorlardı ve öldürmek istiyorlardı Ammar İbni Yasir'i. Tabii Ammar İbni Yasir bu işkenceler altında mecburi olarak ölümle karşı karşıya olduğu için onların dediğini kerhen kabul ediyor. Evet, kerhen onu kabul ediyor. Ve dediklerini der. Muhammed'i inkar et. Kuyuya atmışlar. Dışarıdan uzun direklerle sırtına bastırıp kendisini boğmaya çalışıyor. Filelere koyup boynuna taş bağlayıp suyun içine atıyorlar, büyük kuyuların içine. Bu insan nihayet dayanamıyor. Bu Müslüman büyük insan. Ve onların dediğini yapmak mecburiyetinde kalıyor. O zaman işte bayram ediyorlar. Müjde müjde, hani bizim medyada çıkar ya, flash flash. Evet, flash haber, flash haber, flash haber. Nedir flash haber? Efendim işte filanın bir bandı yakalandı. Hani bizde öyle çıkar ya haberler. İşte akşam, az sonra. Evet, Allah kimseyi efendim onların diline düşürmesin. Hakikaten cezaevinde arkadaşlar birbirine beddua edende, kızdığında Allah seni falanın diline düşüre derdi. Ulan derdi, Allah için ben ne yaptım ki onun diline düşeyim? Evet, Allah seni işte muhtarın falan diline düşüre. Muhtarın diline düştüm zaten, tamamdır. Belasını buldu. İşte flash flash. Evet, Mekke'ye yayılıyor. Flash haber. Flash haber. İşte hiçbir yerde yayınlanmamış bir haber. Ne bulmuşlar efendim? Hani af buyurun, it kemik buldu mu böyle olur ya, kemik yiyemezden. Böyle olur, ağzını havaya diker, bağırır. İyi işte flash flash kemik buldu. Yani o cahiller de öyle işte o zaman. Ebu Cehil ve müşrikler de aynen öyle. Bir kısmı tabii. Kemik bulmuş kelp gibi ulumaya başlıyorlar. Flash flash Ammar dinden döndü. Evet, Ammar dinden döndü. Ammar dinden ve Ammar kuyudan çıkmış yorgun bitkin. Darül Erkam'a kendini atıyor. Hazreti Resulullah'ın dizinin dibine yıkılıyor ve ağlamaya başlıyor. Ya Resulallah, korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Hayırdır inşallah dostum. Ya Resulallah, beni boğuyorlardı, beni öldürüyorlardı, baskılar vardı üzerimde ve korkumdan onların dediğini yaptım ya Resulallah. Benim halim ne olacak, benim için bir yol göster deyince Resulullah Ammar'ını uzun saçlarından böyle tutup başını yüzüne doğru çeviriyor. Ammar, yüzüme bak diyor. Yüzünüze bakamıyorum ya Resulallah, yüzünüze bakamıyorum. Ammar, yüzüme bak diyor ve Ammar'ı başını kaldırıyor ve Resulullah aleyhissalatü vesselam aynen şunu soruyor. Keyfe kalbik? Evet, kalbin nasıl dostum, kalbin nasıl? Keyfe kalbik? Kalbin nasıl deyince Ammar radıyallahu anh ağlamaya başlıyor. Tepeden tırnağa Allah ve Resulü'nün muhabbetiyle doludur ya Resulallah deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam kalbin nasıl? Daha demeye kalmıyor. Yedi kat semanın sahibi, kainatın sahibi hemen Cebrail'i gönderiyor ve Cebrail aleyhisselam şu ayeti getiriyor efendim. Not ediyorsunuz. Nahl suresi, Nahl suresi ayet 106. Evet, ayet 106. Bakalım ne diyor Cenab-ı Allah. Hazreti Resulullah Ammar'ın yüzünden, saçından tutmuş. Kalbin nasıl dostum? O da diyor Allah ve Resulünün sevgisiyle doludur ya Resulallah. Ama korkuyorum, yapmamalıydım. Fakat ya Resulallah beni öldürüyorlar, kimsem yok. Allah görüyor, Allah biliyor, Allah duyuyor. Evet, yedi kat semanın sahibi, bu alemlerin sahibi, her şeyi iyi bilen Hazreti Allah hemen bu ayeti gönderiyor Cibril'le. Cibril Resulullah'ın huzurunda. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman velakin men şaraha bil kufri sadran fealeyhim gadabun minallah ve lehum azabun azim. Sadakallahu azim. Evet. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor ki kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlananlar, kalbi imanla dolu. Men kefera billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun. Evet, mutmainnun, mutmain olanlar, o kalbi dolu olanlar bir iman, iman ile dolu olanlar. Onlar mesul değildirler. Evet, bunlar müstesna. Ama kim ki imandan sonra küfre döner, küfrü kabul ederse işte onlara Allah'ın azabı vardır. Demek ki Ammar rızasıyla dönmüyor efendim. Cenab-ı Allah tasdik ediyor. Tekrar ayeti hatırlatıyorum. Nahl suresi, bakın oraya. Evet, Nahl suresi. Men kefara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil imani velakin men şaraha bil kufr. Evet. Sadran, kalbinden bahsediyor. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Kim o keyfiyle küfre giderse işte onlar Allah'ın azabına olacak. Ama kalbi imanla dolu olduğu halde, mutmain olduğu halde zorlananlar kerhen. Cenab-ı Allah öyle diyor. مَنْ كَفَرَ, yani kim? كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهِ, yani imandan sonra kim dönerse, illa, ancak bunlar hariç, men ukriha, ikrah halinde, zorlama halinde, mecbur kalmış, ve kalbuhu mutmainnun, kalbu mutmain, bil imani, ve lakin men şeraha bil kufr. Evet, işte bu ayet-i kerime Ammar İbni Yasir için nazil oluyor efendim. Ne büyük şeref, ne büyük şeref. Birkaç ayet daha var onun hakkında nazil olan ayetler. Evet, En'am suresinde bakın okudum, Nahl suresi 106'da okuduk ve başka da ayetler var. Efendim, Sunni Yasir radıyallahu teala an, bu büyük insan, bu kadar işkenceler ve hakkında inen ayetler. Efendim, Ammar İbni Yasir radıyallahu an, tabi bu kuyuya atılmasıyla falan kurtuldu mu? Hayır. Ateşlerde yürütülüyor, kurtuldu mu? Hayır. Yıllarca böyle sürüyor ve illaki artık müşrikler de bu işin farkına, diyorlar ki bunlar işkence kolik oldular. Evet, bunlar işkence kolik oldular. Yani artık bunlara ne kadar işkence yaparsanız yapın, ayaklarının altı nasırlaştı, şu oldu, bu oldu. Bu defa büyük kocaman demirler getiriyorlar. O demirleri ateşin üstünde ısıtıyorlar. Demirler efendim. Evet, demirler, tren rayı gibi. O zaman artık imkanı nasıl oluyor, demircilerde nasıl yaptırıyorlar bilemiyorum. O demirleri kızgın ateşlerin üstünde kızartıyorlar ve Ammar'ı gece eğlencelerinde üzerinde yürütmeye çalışıyorlar ve ayakları tutuşuyor. Bu defa kendisinin ifadesini dinleyelim efendim. Öyle anlar olurdu ki, öyle günlerim ve gecelerim olurdu ki, işkenceden, acıdan aklım başımdan giderdi. Evet, aklım başımdan gider, bayılırdım, günlerce kendime gelemezdim, kendimi kaybederdim. Sıcak ateşlerin üzerinde, kor demirlerin üzerinde yürüyordum. Ve bir gün artık olmadı, Resulullah dedi, niye böyle Ammar, halin nicedir, kendimi kaybediyorum işkenceden. Dedim ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, annem babam sana feda olsun. Ateş közlerinde, ateşten demirler sırtında söndürüyorlar, demir zırhlar giydiriyorlar. Buna katlandım, kuyulara beni atıyorlar, katlandım ama şimdi bir şey var ki dayanamıyorum ya Resulallah. Demirleri kızdırıyorlar ve beni o demirlerin üzerinde yürütüyorlar. Etrafına mızraklı insanları dikiyorlar, kılıçlı insanları dikiyorlar. Hangi tarafa düşsem mızrakla bu defa beni yaralıyorlar. Ne olursun ya Resulallah, Rabbimize dua et, bana bir kapı açsın. Ölmem hayırlıysa ölüyüm ya Resulallah, korkuyorum, beni döndürmek istiyorlar. Ve Cenab-ı Peygamber, ateş seni yakıyor ha Ammar. Evet ya Resulallah, ateş beni yakıyor. Ve Allah Resulü döndü bir tarafa, hangi tarafa nasıl bilemiyorum, Muhammedice bir dönüş. Aynen şunu söyledi efendim. Urfalılar bu ayeti hepsi ezberlemişlerdir. Balıklı Göl Halilurrahman'la ilgili olduğu için falan derler de ezberlemişlerdir. Evet, Resulullah Ammar için döndü bir tarafa. Ya narukuni berden ve selamen ala Ammar kama kunta ala İbrahim. Nasıl İbrahim'in üzerine serin ve selamet olduysan ya ateş, sana emrediyorum Ammar'ı yakma. Evet, Hazreti Muhammed. Levlâke levlâke lemmâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım Habibim. Dediği insan, ateşin de peygamberi, suyun da peygamberi, yıldızın da peygamberi, mikrobun da peygamberi, kürenin de, şemsin de, her şeyin peygamberi, her şeyin Resulü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ya nâru kûni berden ve selâmen ala Ammar kemâ kunta ala İbrahim. İbrahim'e nasıl serin ve selamet olduysan, ashabım Ammar'ın üzerine de serin selamet ol, serin ve selamet ol dedi. Ve o günden sonra Ammar ateşlerin üzerinde yürür. Ateş onu yakabilir mi? Haya eder Hazreti Muhammed'den. Haya eder ateş, kendisini ateş olarak yaratan Allah'tan, onun Habibi, onun sevgilisi. İbrahim'i yakmadığın gibi Ammar'ımı da yakma diye emir vermiş. Boşa gider mi bu söz? Ve ateş onu yakmadı efendim. Evet, ateş Hazreti Muhammed'i anlıyor. Ateş Hazreti Muhammed'i tanıyor. Ateş Hazreti Muhammed'i biliyor. Ya onu bilmeyenler, ya onu tanımak istemeyenler, ya onu tanıyıp da ona düşmanlık etmek isteyenler. Ya onun şeriatını yeryüzünden kaldırmak isteyenler. Evet, onları elbette ki yakma dediği ateş, yakacaktır dediği günde cehennemde yakacaktır. Evet, Allah hepimizi muhafaza eylesin. Efendim, bu işkenceler sürdü ve nübüvvet 5. yılını dolduruyordu. 5. yılını doldururken ne olmuştu İslam tarihinde? Habeşistan'a hicret başlamıştı. Ve bir yıl Habeşistan'a gitti Ammar, ama Resulullah sinesinde tutuyordu. Burnunda tutuyordu, burnun ucunda. Ve bir yıl sonra neye mal olursa olsun dedi, tekrar Mekke'ye döndü dönenlerle. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a geldi. Ya Resulallah, beni yaksalar da, dilim dilim etseler de, hayır. Resulullah aleyhissalatü vesselam daha sonraları biliyorsunuz Medine'ye hicret ettiler. Medine'ye ashabın bir kısmı önceden gitti. Ammar da önce gidenlerdendi. Resulullah Efendimiz'i Kuba köyünde, Medine'nin dışında, Kuba Mescidi'nin yanında, burada bunu da hemen hatırlatalım, orayı görenler bilirler efendim, Kuba Mescidi yeryüzünde en şerefli dördüncü mescittir. Evet, yanlışım yok inşallah. En şerefli dördüncü mescittir, dördüncü mescittir. Kimlerdir bu birinci mescitler? Efendim, Mescidül Haram. Mekke'deki Kabe'nin olduğu mescid, Mescidül Haram. Mescid-i Nebi Aleyhisselatü Vesselam, daha sonraları biliyorsunuz Medine'ye hicret ettiler. Medine'ye ashabın bir kısmı önceden gitti, Ammar da önce gidenlerdendi. Resulullah Efendimiz'i Kuba köyünde, Medine'nin dışında, Kuba Mescidi'nin yanında, burada bunu da hemen hatırlatalım, orayı görenler bilirler efendim, Kuba Mescidi yeryüzünde en şerefli dördüncü mescittir. Evet, yanlışım yok inşallah. En şerefli dördüncü mescittir, dördüncü mescittir. Kimlerdir bu birinci mescitler? Efendim, Mescidül Haram. Mekke'deki Kabe'nin olduğu mescid, Mescidül Haram. Mescid-i Nebevi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam metfun olduğu, Medine'deki kabrinin bulunduğu mescid, Mescid-i Nebevi. Üçüncüsü Mescid-i Aksa, Kudüs'teki Aksa Mescidi, El-Aksa Mescidi. Tabi şu anda Yahudi işgali altında. Dördüncüsü hangisidir? Dördüncüsü de efendim Kuba Mescididir. Çünkü Kur'an-ı Azimşan'da Ussise ale takva diyor. Evet, ussise ale takva. Takva üzerine tesis edilmiş cami. Evet, o caminin bulunduğu köy Kuba Mescidi şu anda ayaktadır. Çok güzel bir mescidir. İnşallah görmeniz nasip olur. O mescidin bulunduğu köyde, eskiden Medine arası uzaktı, şimdi tabi otoyollar falan, çevre yolları yapılmış, çok yakın, dolmuşlar çalışıyor. O mescidin bulunduğu yerde Resulullah'ı karşıladılar. Medineliler, Kubalılar, işte Tale'al Bedru aleyne min seniyetil veda ilahisiyle Resulullah'ı karşıladılar. Resulullah bir müddet o köyde kaldı. Ve o köyde kaldığı zaman ilk teklif Ammar'dan gelmişti. Ya Resulallah, sana bir karargah lazım. Burada bir karargah yeri yapalım demişti. Ve karargah yeri Kuba köyünde, işte bu mescidin olduğu yer. Ammar İbni Yasir tarafından teklif edilmiş, temeli onlar tarafından atılmış takva mescidi Kur'an-ı Azimşan'da. Hangi surede ismi geçer efendim? Hangi surede? Tevbe suresinde açarsanız görürsünüz Mescid-i Dırar anlatılırken. Bir de burada Mescid-i Kuba'dan bahsedilir. Evet, Peygamber Efendimiz o mescid için ne diyorlar? Evet, Ammar onun harcını yoğurmuş. Ammar oraya için kerpiç kesmiş, sırtında herkes bir tane taşırken Ammar iki tane taşımış Kuba Mescidi'nin temeline, Kuba Mescidi'nin duvarlarına. Evet, Cenab-ı Peygamber şöyle buyuruyor, kim yıkanır, temizlenir ve şu benim mescidimde, yani Kuba Mescidi'nde, ki Efendimiz her cumartesi o mescidi ziyaret ederdi Medine'de olduklarında, her cumartesi o mescidi ziyaret ederdi. Kim benim bu mescidimde iki rekat namaz kılarsa bir ömre sevabı kazanır diyor Hazreti Muhammed. Evet, diyeceksiniz işte o mescitte ne var? Efendim, Ammar gibi insanların kerpiçleri var. Bizim mescitlerde taşlar maçlar çok süslermişler güzel ama Ammar gibi hiç kimsenin bir kerpiçi yok. Kusura bakmayın. Evet, sultanlarımız falan yapmışlar ama oturdukları yerde demişler. Yine de Allah razı olsun. Yani onları eleştiri için söylemiyorum. Fakat Kuba Mescidi'nin temelinde Ammar gibi çilelilerin teklifi var. Ammar karargah olsun diyor ya Resulallah. Burada sana bir karargah lazım. Herkes bir kerpiç taşırken kendisi iki tane taşıyor. Ve Hazreti Resulullah o Kuba Mescidi için Cenab-ı Allah usise ale takva diyor ya, Resulullah da diyor kim benim bu mescidimde iki rekat namaz kılarsa bir ömre sevabı alır. Buradan kalkıyorsunuz, ömreye gidiyorsunuz bir sevap almak için. Ama o camide iki rekat namaz bir ömredir değil, ömreye verilen ücret oradaki iki rekat namaza veriliyor efendim. Ömre ayrı bir olay. Ve buraya ne diyoruz? Kuba Mescidi. Evet, Kuba Mescidi. Mescid-i Kuba, Ammar'ın temelini attığı bir cami. Etrafı hurmalıklar, murmalıklar. Şimdi efendim söylerken Bir anda böyle kendimi orada o bahçede hissediyorum, o hurmaların altında. Cenab-ı Allah nasip ediyor, gidiyoruz işte. Sizlere de nasip etsin. Gerçekten Kuba Mescidi'nin apayrı bir yeri var. Ama toprağına dikkatli bakın, ammarı görürsünüz. Gözü görenler için söylüyorum. Evet, geliyorlar birkaç gün sonra Medine'ye. Medine'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gene teklif. Ya Resulallah, burada sana bir karargah lazımdır. Karargah yeri lazımdır. Ve Mescid-i Nebevi'nin inşaatı. Yeryüzünün en şerefli mescitlerinden ikincisi ve yeryüzünün en şerefli toprağı, Resulullah'ı sinesinde barındıran toprak. Evet, innil teyari hassaba yevmen ilel ardil haram belliğ selami ravdeten fihen nebiyyil muhterem denilen, o peygambere selat selam gönderdiğimiz o yeşil kubbe, kubbetul hadra, peygamberimizin bulunduğu o yüce toprak. Şair İkbal ne güzel söylüyor. Ya Resulallah, gökler bahtiyardır senin kubbe-i hadranın damını öptüğü için. Topraklar bahtiyardır kademini bastığın için sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Resulullah'ın metfun olduğu ve hücre-i saadetlerinde bulunduğu mescidin temeli atılıyor. Ve o temelde de, o yapıda da, o inşaatta da herkes bir taş taşırken Ammar iki tane taşıyor, iki kerpiç taşıyor. Evet, herkes bir kerpiç, o iki kerpiç taşıyor. Niye? Niye efendim? Gösteriş mi? Hayır. Soruyorlar zaten kendisine. Ammar. Resulullah Efendimiz soruyor. Diyor, Sümeyye'nin oğlu, herkes bir kerpiç, sen iki kerpiç niye taşıyorsun? Ya Resulallah, zaman önemli, zaman. Anladınız mı efendim? Zaman önemli. Bu mescidin bir an evvel bitmesi lazım. İnsanlar tevhide muhtaç. İstiyorum bu inşaatla fazla zaman geçmesin. Günümüzü inşaatla geçirmeyelim. Herkes bir kerpiç, o iki kerpiç. Zaman önemli. Şimdi zaman, zaman. Ne zaman? Nasıl zaman? Düşeş, dübeş zaman. Evet, televizyonun önünde kumanda elimde. Efendim, ATV'de ne, TV'de, BTV'de ne var? Filan kanalda, filan kanalda dönüyorsunuz, dönüyorsunuz. İşte çizgi film, Temel Reis, efendim. Evet, şarkıcı karısı Binnaz. Evet, Ciguli. Halimiz bu. Evet, halimiz bu efendim. Biraz muhakeme edelim. Zaman önemli ya Resulallah. Zaman. Zaman dedi mi benim böyle beynimde çınlıyor. Zaman önemli Müslümanlar. Bugün kaç kişi öldü biliyor musunuz? Yeryüzünde. Kaç bin kişi, kaçta kaçı cennete, kaçta kaçı cehenneme? Cehennem kolay bir olay mı? Evet, biz ne yaptık? Bugün ölenlere ulaşabilir miydik? Yarın öleceklere, bir yıl sonra öleceklere ve biz de öleceğiz. Yetişebildik mi? El atabildik mi? Ya Resulallah, iki kerpiç taşıyorum, bir an evvel şu mescidin bitsin, zaman önemli. Ve Resulullah diyor, Sümeyye'nin oğlu, herkes bir kerpiç, sen iki tane ha? Ecrin de ona göredir Ammar. Ah Ammar, Ammar. Evet. Ammar diyor, seni bagi bir grup katledecek. Bagi, bagi. Bagi yani asi bir grup seni katledecektir. Sen şehit olacaksın. Müjde veriyor, dikkat edin. Yani biz olsa, niye ya? Ne ettim ya? Ne oldu ya? Niye böyle oluyor? Ki kerpiç taşıyorum, şu oldu bu oldu. Resulullah diyor, seni bagi bir grup katledecek. Şehit olacaksın Ammar. O da seviniyor. Elhamdülillah. Evet. Vaziyet bu efendim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu çok severdi. Onu överdi efendim. Onu överdi. Hazreti Ali'den dinleyelim. Hazreti Ali çok severdi Ammar'ı. Ammar da Ali'yi çok severdi. Hakikaten iki sevgiliydi sahabenin tabiriyle. Ali ile Ammar iki sevgiliydi. Hazreti Ali diyor ki, Resulullah Ammar'ı çok severdi. Efendim, kulaklarınızı biraz daha ciddi açın, bana doğru şöyle döndürün. Bakın ne diyor Allah Resulü. Bir insana Allah Resulü bunu derse zannediyorum ki bu yeter. Hani bizim Urfa'da bir tabir vardır, namusu olana bu yeter. Evet, bu yeter. Hazreti Ali diyor ki, Allah Resulü Ammar'ın değil sesini, hepimizin sesini tanırdı da, Ammar'ın yalnız sesini değil, vallahi gözümün nuru Hazreti Muhammed, Ammar'ın nefesini tanırdı. Sübhanallah. Nefesini tanırdı. Yanında soluk aldığı zaman Resulullah yüzüne bakmadan bu Ammar'dır derdi. Nefesini, efendim nefes, nefesini tanırdı. Bir gün Ammar içeriye girmek için izin ister. Allah Resulü oturuyor cemaatle. İzin ister, edepli. Derler ki ya Resulallah, kapıda biri içeriye girmek için izin istiyor. Resulullah kapının dışında Ammar'ın soluğunu hissetti. Ve şöyle dedi. İzenû leh. Merhaben bittayyibil mutayyeb. Evet. Ona izin verin. Merhaben bittayyibil mutayyeb. Temiz ve temizlenmiş Ammar, merhaba. Gel içeri. Evet. Resulullah onun soluğunu, kalbinin çarpışını, nefesini tanırdı. Ne demek? Yani hiç sormuyor Allah Resulü. Kim kapının önünde? Kim içeriye gelmek istiyor? Ya Resulallah, dışarıda sizi görmek, yanınıza gelmek için biri izin istiyor. Resulullah hiç çekinmiyor. E'zenu leh. Ona izin verin. Merhaben bittayyibil mutayyeb. Ey temiz ve temizlenmiş Ammar, merhaba. Evet, ve dönüyor Allah Resulü. Bu Ammar'dır. O kıkırdaklarına kadar imanla doludur. Kıkırdaklarına kadar imanla doludur. Ben buna şahidim der Allah Resulü. Ve döner ashabım. Bütün insanlar cennete aşıktır. Cenneti bekler. Cennet de şu dört kişiye aşıktır. Ve şu dördünü cennet bekler. Evet, bütün insanlar cenneti bekliyor. Cenneti intizar ediyor. Cennet cennet diyor. Ama cennet de şu dört kişiyi bekliyor. Cennet de bu dört kişiye aşıktır. Şu dörtlüyü intizar eder. Kim ya Resulallah? Döner Allah Resulü. Ali, Ammar, Selman ve Bilal. Evet, cennet bu dört kişiye aşıktır. Hazreti Ali, Hazreti Ammar bin Yasir, Selman-ı Farisi ve Bilal-ı Habeşi. Cennet bu dört kişiye aşıktır der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ammar için daha neler söylüyor. Efendim, İbn-i Yasir radıyallahu anh rahmet konuğumuz. Efendim, daha çok anlatacağım şeyler var, yani usanmayın. Daha çok şeyler not edeceksiniz. Halid bin Velid radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bir defa sefere gittik. Evet, onunla bir sefere gittik. Halid'in aynen ifadesi. Aramızda bir fikir ayrılığı oldu. Ona girmiyorum, çok uzun. Ve o fikir ayrılığında Ammar bana karşı geldi. Evet, Ammar bana karşı geldi. Ve aramızda bir kırgınlık oldu. Geldik, Resulullah aleyhissalatü vesselama söyledik. Durumu anlattık. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi dinledi. Dinledi bizi. İkimiz de anlattık. Tabii Resulullah aleyhissalatü vesselam bizi can kulağıyla dinliyor. İşte ben komutanım diyor Halid bin Velid. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam Ammar'ın beni dinlemediğini şey yaptım. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam dinledi bizi. Daha sonraları tabii bu konuşmadan sonra Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam döndü, Ammar'a hak verdi. Evet, Ammar'a hak verdi. Fakat Halid'i de seviyor. Ve Halid radıyallahu anh kızmıştı Ammar'a. İşte Ammar dedi ki ya Resulallah, ben Halid'e onu söyledim. Halid bana düşman oldu. Halid beni kızdırdı ya Resulallah. Bir şeyler söyle deyince, kızdırdı mı Halid seni? Evet, Seyfullah Ammar İbni Yasir'i kızdırmış. Resulullah Efendimiz ayağa kalktı. Halid dedi. Hazreti Halid diyor ki ben yerimde dondum. Resulullah öyle bir Halid dedi ki yerimde dondum. Halid dedi, bana bak. Ammar'a düşman olan Allah'a ve Resulüne düşman olmuş olur. Evet. Ammar'a kin güden Allah'a ve Resulüne kin gütmüş olur. Ammar'ı kızdıran Allah ve Resulünü kızdırmış olur. Halid, ashabıma bir şey söyleme. Ammar'a bir şey söyleme. Deyince ben özür dilerim ya Resulallah dedim. Ve ağlamaya başladı Halid radıyallahu anh. Çünkü haklılık payı vardı, komutandı. Fakat Ammar da hiç böyle yanlış bir şeyi affedemiyordu. Halid komutan olmaklığın gereği, yönetici olmaklığın gereği o işi yapmıştı. Fakat Ammar olsun diyordu. Adaleti tam olmalı. Ve işte Halid radıyallahu anh Ammar'ı kızdırdığı için Resulullah diyor. Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur. Allah ve Resulüne. Ona kin güden Allah ve Resulüne kin gütmüş olur. Onu kızdıran Allah ve Resulünü kızdırmış olur. Halid. Ve Halid radıyallahu anh ağlamaya başladım diyor. Arkasından şu ayet nazil oldu. Efendim isterseniz bunu da yazın. Nisa suresi ayet 58. Ne diyor? Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulil emri minkum. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا Sadakallah. Evet. Esbab-ı nüzulcuların bir kısmı diyor ki, bu ayet bu hadise üzerine nazil oldu. Evet. Ammar İbni Yasir ve Halid bin Velid'in ihtilafı. Ey iman edenler! Ati'ullaha, Allah'a itaat edin ve ati'ur rasul, Resulullah'a itaat edin ve ulul emri minkum, içinizden olan ulul emre itaat edin. Yani burada ayet bir noktada Halid bin Velid'i de savunuyordu. Yani Halid ulul emirdi o seferde, ona itaat edin. Fe in tenaza'tum, eğer bir nizaa düşerseniz, fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul, onu Allah'a ve Resulüne götürün, mahkemeye götürün, Allah ve Resulünün mahkemesine. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer ahirete vallahi inanıyorsanız bu böyle. İnanmıyorsanız efendim dosyayı başka yerlere götürün. Evet, inanıyorsanız ya eyyühellezine amenu kategorisindeyseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin, sizden olan ulul emre itaat edin ve bir ihtilafa düştüğünüzde onu Allah'a ve Resulüne götürün çünkü siz müminsiniz ve ahirete inanıyorsunuz. Zalike hayrun ve ahsenu tevile. İşte en güzel hayırlı tevil budur. Evet, bu ayet Halid bin Velid diyor. Bizim nizamız üzerine nazil oldu. Efendim kaç ayet okudum bilmiyorum. İşte Kur'an'da bu kadar yer alıyor Ammar İbni Yasir. Efendim Ammar kimdi? Bir köleydi. Ama kimdi? Sabikune evvelinden 7. Müslümandı radıyallahu teala. Evet, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ammar kıkırdaklarına kadar imanla doludur. Cennet şu 4 kişiye aşıktır. Ali, Ammar, Selman ve Bilal. Ammar'a düşman olan Allah'a ve Resulüne düşman, onu kızdıran Allah ve Resulünü kızdırır ve ona buğz eden Allah ve Resulüne buğz eder. Sakın ha, sakın. Evet, Resulullah aleyhisselatü vesselam ve Halid diyor ki radıyallahu anh, o günden sonra, evet Seyfullah, Allah'ın kılıncı, o günden sonra Ammar'la bir şey olduğunda peşinen derdim Ammar haklıdır. Ve ikramda kusur etmezdim, ona hürmet ederdim. Resulullah şöyle diyor ve Kur'an. Evet, Resulullah Efendimiz şöyle diyor, benden sonra şu iki kişiye uyun. Benden sonra, yani ben vefat edersem, şu iki kişiye uyun, Ebu Bekir ve Ömer, işaret ettiler. Ve döndü cemaatin içinde, Ammar'ın yoluna uyun, Abdullah bin Mes'ud ne derse kabul edin, benden sonra şu iki kişiye uyun, Ebu Bekir ve Ömer, Ammar'ın yoluna uyun, Abdullah bin Mes'ud ne derse kabul edin. Ya ne şeref kardeşim, hiç anlatılamayacak kadar büyük. Evet, Resulullah Efendimizin vefatını idrak etmiştir bu büyük sahabe. Resulullah Efendimizin vefatında çok üzülmüştür ve işte asıl bugün yetim ve öksüz kaldım demiş, ağlamıştır Ammar İbni Yasir çoluk çocuk sahibi olduğu halde. Efendim Hazreti Ebu Bekir döneminde, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hilafete geldiğinde Ammar aynı başarıyı, aynı şeyi nerede göstermişti? Hani 400 tane fedaiden bahsetmiştim. 400 tane fedai. Kimdi bu fedailer? İşte Resulullah'ın ashabı. Bu 400 fedain içinde Ammar İbni Yasir de vardı Yemame'de. Yemame, belalı Yemame. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın en büyük sınavlarından birisi Yemame Savaşı. Ki biliyorsunuz o Yemame Savaşı'nda Müseylemetül Kezzab yalancı peygamber denilen adam vardı. Hani yalan uyduruk ayetler mayetler kendi kendine icat ediyordu. Yalan söylüyordu. İşte Muhammed 5 vakit namaz size emretti. 5 vakit çok. Ben bunu 2'ye indirdim. Hatta can isteyen bir vakitte kılır. Evet, Müseylemetül Kezzapça bir içtihat. İçtihat da demeyelim haşa. Bir yalancı. İsterseniz bir vakit kılın, isterseniz hiç kılmayın. Kalbiniz temiz ya. Nikah zorluklu bir iş. Ben serbest kıldım. Kadın erkek istediği gibi. İşte içki bir imtihandı. O imtihanı da başarıyla verdiniz. Artık bundan sonra kafaları bulun diyordu. Ne bileyim ben işte hani uydurma ayetler işte el fiilu mel fiilu ve medrake mel fiilu el batnı kebiru ve zeylu kathiru falan böyle düzmeceler yapıyordu. İşte Müseylemetül Kezzap yalancı peygamber ve yalancı peygambere karşı Müslümanlar en büyük sınavını verdi Resulullah'tan sonra, Hazreti Peygamber'den sonra. Ki o savaşta Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Abdullah İbni Ömer diyordu 60 bin tane gönüllü vardı, ona tabi olanlar vardı, özür diliyorum. Müseyleme'nin etrafında korumalar vardı. Özellikle bir kalenin içerisindeydi, bahçeli falan cennetvari bir yerde. Orada saklanıyor ve emirler gönderiyordu. Müslümanlar da tabi öyle yıprandı ki çok zayiat verdik. Abla İbni Ömer diyor, herkes yılmıştı artık, bitmiyordu savaş, zayiat veriyorduk. Eğer Müseyleme o gün kazanmış olsaydı direkt Medine'ye inecekti. Mekke'ye inecekti o yalancı peygamber. Ve işte diyor o toplumun içinde o 400 tane var ya and içmişti, ölüm üzerine and içmiş olanlardan. Tabii bir kelimeyle bitmiyor bu. Afrika'nın fethinde, Suriye'nin fethinde, hatta Anadolu'nun fethinde, İran'ın fethinde her tarafta Ammar İbni Yasir radıyallahu anh. Hazreti Ömer dönemi biliyorsunuz ki Hazreti Ömer o kadar toprakları idare ediyordu ki efendim şu anda Hazreti Ömer'in tek başına Medine'den bir hurma gölgesinde yatarak idare ettiği, evet öyle diyeceğim çünkü Bizans elçisi öyle diyor, biz devleti şu kadar korumayla falan zor idare ediyoruz, bizim krallarımızı şu kadar insan koruyor, sen gelmişsin Medine'de bir hurma ağacının altında gölgede başını taşa koymuş yatıyorsun ey son peygamberin halifesi, nasıl korkmuyorsun, nasıl böyle yapıyorsun deyince Hazreti Ömer diyor ben kimseye zulmetmedim ki etrafıma korumaları toplayayım. Evet, 15 devlet başkanı, parlamento bilmem ne Hazreti Ömer'in tek başına idare ettiği toprakları şu anda 15 daha fazla 15 devlet başkanı idare ediyor efendim. Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Çin sınırından tutun işte İran'ı, Pakistan'ı, Afganistan'ı, Anadolu'nun bir kısmı, Suriye, Ürdün, Mısır, ta Atlas Okyanusu'na kadar. Evet, Hazreti Ömer rahatlıkla Medine'de bir ağaç gölgesinde istirahat edebiliyordu. İşte o Hazreti Ömer dönemi, çünkü kimseye zulmetmedim ki diyordu. Hakikaten Hazreti Ömer kimseye zulmetmemişti. Hazreti Ömer zalim de girdi. Öyle bir cumhurbaşkanıydı efendim. O dönemde Ammar İbni Yasir'i Kufe'ye 2 yıl valilik yapmak üzere göndermişti. 2 yıl valilik yapmak üzere. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh o da beraberdi. Ve 2 yıl valilik yapmış. İbni Mes'ud da onun veziriydi. Bir gün Abdullah İbni Mes'ud onu çağırır. Evet, kimi çağırır? Ammar İbni Yasir'i çağırır. Resulullah ne demişti efendim? Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyun. Ammar'ın yolundan gidin. Abdullah İbni Mes'ud ne derse onu yapın. İşte ne derse onu yapın, ne derse onun yoluna gidin. İki kişi, iki can yoldaşı arkadaş. Abdullah İbni Mes'ud onun vekilidir, veziridir. O da validir Küfe şehrine, yani Küfe eyaletine daha doğrusu. Çağırır Abdullah İbni Mes'ud, bir ev yaptırmıştır. Evine baktırmaya Ammar'ı çağırır efendim. Evet, bir ev yaptırmış. Nasıl bir ev efendim, villa mı? Bize evler yetmiyor ki. Bir tane bağ evi, bir tane bahçe evi, bir tane bahçeli evler, bir tane yeni şehir falan olanlar var efendim. Allah da aziyet etsin ama hakkını versin o insan. Evet, ev yaptırmış, ev yaptırmış, mütevazi bir ev, mütevazi bir ev yaptırmış. Ammar'ı çağırıyor, Ammar kardeşim bir ev yaptırdım. Evet, bir ev yaptırdım. Bu eve ne dersin? Ve Ammar, Abdullah İbni Mesud'un evine bakar bakar, süzer şöyle. Evet der Ammar, ne diyorsun bu eve? Oturmak için, zaruri ihtiyacı için. Efendim çok mütevazi bir ev. Ev demek caizse bugünkü evler karşısında. Bugünkü evleri beğenmiyor evdeki hatunlar. Evet, beğenmiyor. Hayatlı ev, aman. Nereye gideceğiz? Efendim Yenişehir'e. Efendim 24 metrelik yola, 24 metre mezar. Evet, 24 metrelik yola bilmem nereye falan. Ama su gelmez, gece içeride yanar, vantilatörün altında haho çağırır, o ayrı mesele. Hanımefendi o apartmanda otursun da isterse kıyamet kopsun efendim. Hiç önemli değil. Evet, bunda bir eleştiri olarak söylüyorum. Ve Abdullah İbni Mes'ud evini beğendirmek veya ne demek istiyor kardeşi? Evet der, evim için ne diyorsun? Ammar eve bakar, bakar ve üç kelimelik bir cümle söyler. Yazıyor musunuz efendim? Abdullah der, kardeşim, evin yüksek, emelin büyük, ölümün yakın. Arif olan anlar. Evin yüksek, emelin büyük, ölümün de yakın. Yani biraz böyle iki katlıya yakın bir ev yaptırmış kufede. Emelin de büyük, yani arzuların, geleceklerin, geleceği arzulaman falan, istikbal için çok büyük şeyler düşünüyorsun. Fakat ölümün de yakına. Evet, evin yüksek, emelin büyük, ölümün yakın demiş. Ve Abdullah İbni Mesud oturup ağlamıştı. Ne oldu ya Abdullah? İşitmediniz mi? Ammar. Ne Ammar ne dedi? Anlamadınız mı dedi. Resulullah'ın ashabı, Resulullah onun nefesini tanırdı. Resulullah cennet dört kişiye aşıktır demişti. Birisi Ammar İbni Yasir'di. Ne dediğini anlamadınız mı? Anlayan anladı. Evet, evin yüksek, emelin büyük, ölümün yakın. Uyarmıştı. Peki bize ne var efendim? Anlayana çok şey var. Evet, anlayan anladı. Ve Hazreti Ömer'in vefatından sonra Hazreti Osman döneminde Afrika'nın fethine katılmıştı. Evet, Afrika'nın fethi. Afrika'nın fethi. Nereye kadar inmişti efendim? Bugün Kenya, Uganda, Tanzanya. Hani geçen de işte efendim Tanzanya'da bir çocuk çıkmış. Efendim 3 aylıkken Kur'an'ı ezberlemiş, 5 yaşında vaaz ediyor, Kanal 6'da ben de seyrettim. Evet, onun temellerini kimler attı? Ammar İbni Yasir, ya Mekke nere, Medine nere be kurban olduğum insan? Kufe nere, Anadolu nere, İran nere, Tarzanya nere? Evet, Victoria Gölü'nün altına doğru, Ay Dağları derler, oralardan daha aşağılara. Bugün Afrika'da ezan-ı Muhammedi çınlıyorsa, işte bunların damgası vardır efendim. Evet, onların emeli buydu. Bunların gayesi buydu. Evet, Afrika'nın fethine katılmış. Çok faydaları olmuştu ki o bölgede İslam'ın temelini atan şahıslardan birisidir. Ammar İbni Yasir, bir köle ama Resulullah'ın aşkı. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra Hazreti Ali radıyallahu anh hilafete geçti. Hazreti Osman'ı bazı şeylerde eleştirdi, onu da söyleyelim. Hazreti Osman'ı bazı şeylerde eleştirdi, haklı veya haksız, ikisi de sahabe, müştehit, ikisine de saygımız var. Hazreti Osman döneminde Medine'ye gelmedi, hep Mısır'ın oralarda kaldı. Ve Hazreti Ali hilafete geçtikten sonra Hazreti Ali'nin çok şiddetli bir taraftarıydı. Hazreti Ali'yi çok severdi. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh onu hemen yanına celbetti ki o çok beliğ konuşurdu, belagatliydi, sözü çok tesirliydi. Yani bir camide bir hutbe verirdi, aylarca, yıllarca o hutbenin aksi sadası çınlardı. Evet, Hazreti Ali'ye geldi bir adetti ve Hazreti Ali döneminde de maalesef iç kargaşalar, çok üzücü ama tabii içtihat olayı, sahabelere hiçbir şey söyleyemeyiz. Eshab-ı kennücum diyor Hazreti Peygamber, gökteki yıldızlar gibidirler. Hangisine uysanız sizi efendim hedef menzilinize götürür. Ve Hazreti Ali Kufe başkenti der. O Hazreti Ali'nin zeminini hazırlar Kufe'de. Kufe neresi efendim? Bugünkü Necef. Yani Irak'ın alt tarafları. Suudi Arabistan hududuna yakın bir şehirdir. Hazreti Ali'nin kabrinin falan olduğu, birçok sahabelerin olduğu, metfun olduğu yerdir. Kufe şehrine gider ve orayı irşad eder. Hazreti Ali'ye taraftar toplar ama ifrat ve tefritten uzak, vasat sözlerle Hazreti Ali'ye çok taraftar toplar ve yıl 37 Hicri. Yani Resulullah'ın Medine'ye gelişinin üzerinden 37 sene 10 yıl, Resulullah 27 seneden sonra miladi 637. Evet. Hicri 30'ya 657 özür diliyorum. Sıfın Harbi. Ki Saflar Savaşı, işte bir tarafta Şam hükümeti, Şam hilafeti, bir tarafta Küfe hilafeti, Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye karşı karşıya, içtihat davası, biz karışmıyoruz. Evet, karışmıyoruz ama soruyu soruyoruz efendim. Sorumuz evet. Tarihten meşhur, üzülüyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Hazreti Ali ile karşı taraf, Hazreti Muaviye tarafı. İçtihat davası, çünkü o safta da sahabeler var, burada da var. Bir şey demiyoruz. İmam-ı Gazali Allah alem onun dediği gibi elimiz o günkü kana bulaşmadığı gibi dilimiz de bulaşmamalı. Evet, edebimizi biliyoruz. Allah mutlaka Resulullah'ın ashabını yargılamıştır, affetmiştir. İşte o savaş, Sıfın Savaşı. Hazreti Ali radıyallahu anh ordusunu üçe bölmüştü. Yani birinci ordu, ikinci ordu, üçüncü ordu. Ve birinci ordu, orta cenah, orta kanat komutanlığını kendisi almıştı. Hazreti Ali radıyallahu anh. 94 yaşlarında ama gençlere taş çıkaran birisini de ikinci sol cenah, sağ cenaha komutan etmişti. Ammar İbni Yasir'di bu. Yani orduyu üçe bölmüş, ortada kendisi, sağ sol cenah komutanlığına da ayrı iki kişi. Evet, sağ kol, sağ cenah komutanlığına Ammar İbni Yasir'i getirmiş. Sol cenah komutanlığına da meşhur bir kişiyi getirmişti efendim. Kimdir bu kişi? Üveys el-Karani. Evet, halkımızın dilinde Üveys el-Karani. Hani Yemenilerinde Üveys el-Karani, deve çobani falan, bunu söyleriz ama Üveys el-Karani'nin ilmini, irfanını, efendim hizmetini kimse bilmez. İşte sordu Fatıma'ya, eve kim geldi? Yemenilerinde Üveys el-Karani. Bu ilahi söyleriz hep. Fakat Üveys el-Karani'yi değişik değişik yerlere yamalarız. İşte miskin deve çobanı, böyle bir dilenci tipi, acuz tipi, meczup tipi tipleriz. Halbuki anlatmıştım, Üveys el-Karani alim, zahit, fazıl, mücahit bir kişi. İşte Hazreti Ali Üveys el-Karani'yi sol cenah, yani üçüncü ordu komutanlığına getirmiş, komutan etmişti. Demek ki Üveys el-Karani sadece deve çobanı değildi. Evet, ve işte mezarı filan yerdedir, filan yerdedir deriz ya. İşte efendim üç tabı da koyulmuş, Kur'a çekilmiş, üçü de Kur'a'yı tutturmuş. Bir mezarı filan yerde, bir mezarı filan yerde, yok öyle şey. İslam'da netlik vardır, açıklık vardır. Evet, Üveys el-Karani Hazreti Ali'nin ordusunda ordu komutanıydı, mücahitti, Sıfın Harbi'nde şehit oldu ve mezarı Raka'dadır efendim. Evet, Raka'dadır. Suriye'nin Raka şehrinde, Akçakale'nin hemen 90 mı 60 mı bilmiyorum kilometre ötesinde, güzel Fırat kenarında bir şehir. Görmüştüm bundan kaç sene, epey zaman önce. Ve mezarlarını da ziyaret etmiştik. Ammar İbni Yasir'in de, Üveys el-Karani'nin de. Evet, tarihi belgelere çok uygun. Sıffın orasıdır. Saffeyn aslında ismi. Yani safların karşılaştığı yer, Fırat'ın bu tarafı. Evet, sol cenah komutanı, sağ cenah komutanı da Ammar İbni Yasir'di. Bir tane de Üveys el-Karani'ydi. Ve Hazreti Ali'ye baş kaldıranlara çok kızıyordu. Ve şöyle diyordu savaşın başladığı sırada. İşte ben sizi cennete çağırıyorum. Yanındakine de şöyle diyordu, koş cennete, koş askerlerine diyor, cennete koş, zira cennet kılıçların gölgesindedir. Ve savaş, o Sıfın Savaşı Raka bölgesinde başlar. Tabii çok kanlı çarpışmalar olur. İşte üç ordu peyderpey düşman üzerine yürür. ve Hazreti Ali'nin galibiyetiyle sonuçlanır, ordu geri çekilir. Fakat bir taktiktir, işte sürer gider o saflar savaşı. Biz o savaşı anlatmıyoruz efendim, rahmet konuğumuz. Tabii savaşın kızıştığı noktada Fırat kenarında karşı tarafla vuruşuyorlardı. Önce Hazreti Üveys şehit olur, Üveys el-Karani şehit olur. Ve Ammar hemen atından yere atlar, 94 yaşında, tekrar söylüyorum. Ve Hazreti Üveys'i kucağına alır, o kanlar içinde Üveys el-Karani kucağına alır. İşte Üveys kardeşimdir falan. Ve işte şöyle oldu böyle oldu konuşurlarken Hazreti Üveys sus kardeşimdir, Allah aşkına sus. Sen Resulullah'ı gördün, sen Resulullah'la yaşadın. Nice seferlere, nice cihatlara katıldın ama ben şu dünya gözüyle bir kerecik olsun Hazreti Resulullah'ı göremedim. Bırak da bugün son olsun Resulullah'ı göreyim. Evet, istiyorum bu bedendeki kan bu bedeni gasletsin, temiz olarak Resulullah'ı göreyim. Evet, Hazreti Üveys oracıkta şehit olur. Ve daha sonra işte savaş günlerce sürür. Bir sahabenin sözünü de dinleyelim efendim. Abdurrahman bin Ebzi radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Sıfın savaşı sırasında Hazreti Ammar şöyle dua ediyordu. Allah'ım bütün hayatımın gayesi senin rızandır. Yaşamam senin rızandır. Bilsem ki benden ne yaptıktan sonra razı olacaksın onu yaparım. Bilsem ki şu dağdan kendimi atsam razı olacaksın, hemen kendimi şu dağdan atarım. Bilsem ki şu Fırat nehrinde suya boğulmam seni razı edecek, kendimi Fırat atar boğarım. Ben sadece senin rızan için yaşıyorum ve rızan için savaşıyorum. Allah'ım beni mahcup etme, rızandan ayırma. Evet, rızandan ayırma. Oğlu Muhammed diyor, Muhammed bin Ammar radıyallahu anh. Diyor ki babamın bir tabiatı vardı, bir ahlakı vardı, onu hiç terk etmezdi. Savaşta, barışta, sıfında da akşamla yatsı arası aynı şeyi yapıyordu. Evet efendim, neydi o adeti? Akşamla yatsı arasında babam mutlaka 6 rekat evvabin namazı kılardı. Evvabin namazı kılardı. Ebabil değil, tekrar söylüyorum, evvabin. Çünkü bizim hemen dilimize düştü mü? Hani nasıl diyeyim, Mevlid-i Halil yerine hani medhal deyik ya, evet medhal'le gittim. Medhal ben çarparken medhal diye bir yer yok, Mevlid-i Halil yani Halilullah'ın doğduğu yer. Yani buna da ebabil namazı diyorlarmış. Efendim ebabil değil, evvabin. Evet, evvabin namazı kılardı, akşamla yatsı arası mutlaka her gün seferde ve sulhte 6 rekat evvabin namazı kılardı. Bir gün sordum, baba dedim nedir bu namaz? Dedi ki oğlum bu namaz evvabin namazıdır, 6 rekat. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı ben böyle gördüm, bana böyle emretti. Ve Resulullah buyurdu ki kim bu namazı akşamla yatsı arası kılarsa, evet 6 rekat evvabin namazı. Diyor ki babam her akşam yatsıyla akşam namazı arası, efendim akşam namazı dedim, dikkat edin, ezan namazı demedim. Urfalılar ezan namazı der. Bütün namazlarda ezan vardır. Akşam namazı, ezan namazını kıldı mı? Yok kılmadım, ezan namazı. Ezan namazı diye bir namaz da yok. Akşamla yatsı namazı. Neyse biz saadata geliyoruz. Bu namazı 6 rekat evvabin namazını mutlaka kılardı. Sordum baba dedim bu ne namazıdır? Dedi ki Resulullah aleyhisselatü vesselam ben böyle gördüm. Resulullah bana dedi ki ya Ammar kim bu namazı kılarsa, evet kim bu namazı kılarsa deniz köpüğü kadar günahları da olsa bağışlanır. Müttefakun aleyh. Evet, şeyhin hadisidir. Kim bu namazı kılarsa deniz köpüğü kadar olsa günahları bağışlanır. Deniz köpüğü kadar. Tabii kebair mi değil mi? Günahlar diyor. Allah kebairden de günahlardan da bizi korusun. Efendim imkanı olanlar bu 6 rekat evvabin namazını kılsalar iyi olur. Ammar İbni Yasir diyor. Savaşta ve barışta bu namazı hep kıldı. Evet onlar böyleydi. Efendim dönüyoruz. Sıfın savaşı. ve Veysel Karani radıyallahu an şehit oldu ve Ammar İbni Yasir işte günlerce süren savaşta Raka bölgesinde savaş oluyor. Tekrar hatırlatalım. Raka Suriye'de bir şehir. Bizim Akçakale'ye veya Urfa'ya 90 kilometre falan. Ama tabii aramızda tel örgüler var. Geçemiyoruz. Yoksa gider ziyaret ederdik Sıfın şehitlerini. Hazreti Üveys de orada. Nice sahabelerin kabri orada. Hemen böyle Fırat kenarında. Fırat orada çok güzel de akıyor. Böyle deniz gibi yaygın bir şekilde. Evet, görenler biliyorlar. İşte o alanda ve neticede Hazreti Ali radıyallahu anh işte ordunun komutanı ve mola verilmiş. Savaşta mola verilmiş. O sırada ona hurma arz edilir. Ammar'a hurma getirirler. Hazreti Ali'nin yanında oturuyor ve birden Ammar bağırır. Birden bağırır. Ne der efendim? Der ki ben bu kadar savaşlara katıldım, yaşım şuraya geldi, halen ölmedim, Resulullah'la vuslat nasip olmadı. Bana hurma veriyorsunuz, oysa ki ben şehit olup Resulullah'a gitmek istiyorum. Nah kardeşim Üveys şurada şehit oldu. Hazreti Ali namazını kıldırmış, oraya defnetmiş Hazreti Üveys'i. Ve kendisine süt getirirler. Süt getirince ağlar. Evet, kendisine süt ikram ederler, ağlar ve kendini toparlar. Ne oldu Ammar? Niçin öyle yaptın der ve ayağa kalkar, kendini toparlar. Avucundaki hurmaları etrafa seper ve haykırır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sadaka Resulullah, sadaka Resulullah. Ne oldu ya Ammar? Resulullah bana demişti ya Ammar. Senin dünyadan son içeceğin süttür dostum. İşte süt. İşte süt dostlar. Resulullah Medine'de yatan o büyük peygamber. Ammar dedi senin dünyadan son içeceğin süttür. İşte süt. Şehadet nerede şehadet dedi. Allahu Ekber. Ve kılıncını aldı. Fırladı. Hazreti Ali arkasından koştu. Ammar dedi. Ammar bırak vazgeç. Sen vazgeç benden. Ya emiril müminin. Sen benden vazgeç. Resulullah son içeceğin süt dedi. İşte sütü içtim. Hazırım ya Resulallah. Geliyorum. Ya Ali benden vazgeç. Resulullah aleyhissalatü vesselama ve dostlarına vuslat günü bugün. Bugün Allah ve Resulüne vuslat günü ya Ali. Ben bugün Allah ve Resulüne ve hurilere kavuşacağım. Ve kılıcını almış, meydana fırlamış, düşmanın saflarına dalmış, Hazreti Ali ne kadar bağırıyorsa, o sadaka Resulullah, sadaka Resulullah, haricilerin safına dalar, evet efendim, haricilerden bir grubun içerisine, İbni Cadiye denilen bir adam, haricilerden bagi bir grup, onu arkadan vurur. Evet, Ammar'ı arkadan vurur ve birkaç kez vurur mızrakla, ciğerini deşer Ammar İbni Yasir'in ve Ammar gülerek ayakta kıvranır, parmağını kaldırır, sadaka Resulullah, sadaka Resulullah. Ya Ammar, bugün mescidimin inşaatına herkes bir kerpiç taşırken sen iki kerpiç taşıyorsun. Zaman ya Resulallah. Evet, seni bagi bir grup öldürür ya Ammar. Seni bagi bir grup öldürür. Haricilerden İbni Cadiye onu öldürüyor, şehit ediyordu. Ve haber yankılanır. Ammar şehit olmuş. Ammar şehit olmuş. Bazıları tevil yaparlar. İşte onu öldüren bagi bir gruptur. Bagi, o der ki Muaviye taraflarıdır. İşte haricilerdir. Biz haşa Allah Resulü'nün sahabelerinin en küçüğüne, hatta en küçüğüne demeyeyim, o en basit olanının atının tozuna gelemeyiz. Atının çıkardığı toz var ya, Abdullah İbni Mübarek öyle diyor. Onun atının çıkardığı toza yetişemeyiz. Çünkü onların atının çıkardığı tozu Kur'an-ı Azimşan vel adiyati dabhan fel muriyati kadhan fel mugirati subhan fe ether nebihi nek'an fe vesat ve nebihi cem'an diye methediyor. Evet, Ammar radıyallahu an seni bagi bir grup öldürür, şehit eder. Tartışması yapılır, ne olursa olsun ama Ammar gitti. 77, yaş 94. Ardından nurdan bir iz bırakır bu büyük sahabe ve ardında Muhammed bin Ammar gibi bir muhaddis evlat, birkaç evladı var ama bunun meşhurdur. Muhammed bin Ammar gibi bir